Merhaba sevgili dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Aklınızı kurcalayan soruları, cevaplarını duymak istediğiniz soruları 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza gönderebilirsiniz. Bizler de bu sorularınızı hocamıza tevcih eder, kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, iyiyiz.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Amin.
Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii, buyur.
Devletin hazine arazisini kullanmak caiz midir?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hazine kimin?
Devletin.
Devlet kimin?
Milletin.
O zaman hazine arazisi milletin arazisi demek.
Eyvallah.
Yani o hazine arazisinde tüm millet hak sahibi. Ancak o milletin vekili olan devlet izin verebilir. Dolayısıyla izin verirse o takdirde kullanabilir. İzin vermezse kullanamaz. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki hadiste, kim ölü bir araziyi ihya ederse o ona aittir. Yani hadisin orijinali şu: men ahya ardan meyteten fehiye lehu. Ölüden maksat işlenmemiş. Kırsal bir yeri işlerse, ihya ederse, oraya ağaç dikerse, ev yaparsa veya ekin ekerse o ona aittir diyor. Peki Peygamber Efendimizin bu izni peygamberlik sıfatıyla dini bir izin mi, şer'i bir izin mi? Yoksa devlet başkanı olması hasebiyle idari bir izin mi? Burada tartışmış alimler. Ama bugünkü şartlarda, ki İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, öyle şey, İmam-ı Azam affedersin, diyor ki mutlaka devletin izninin olması lazım. Peygamber Efendimizin bu izni devlet başkanı sıfatıyla verdiği bir izindir. Dolayısıyla günümüz şartlarında, ta o günde bugün de devletin izni olmadan boş bir araziyi insanların işgal etmesi caiz değildir.
Caiz değildir.
Ha, niye? Demin söyledim. Bu araziler milletindir ve o arazide herkesin hakkı vardır. Dolayısıyla birilerinin çıkıp da oraya el koyması insanların malını gasp etme hükmündedir. Nasıl ki ben senin şahsi malını zorla aldığım zaman bu gasp oluyorsa ve caiz olmuyorsa, o tüm milletin olan, millete ait olan bir malı, o milletin vekilinin izni olmadan, ki o devlettir.
Evet.
Bir kimse el korsa o araziyi gasp etmiş sayılır. Bu caiz olmaz.
Caiz olmaz. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz hocam. Ayakta duramayan kişi namazını nasıl kılmalı?
Şimdi la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Bu çok böyle bildiğimiz, bu Amener Rasulü'de okuduğumuz bir ayet. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez. Cenab-ı Hak bizden bir şeyler istemiş yapmamızı. Bize bazı şeyleri yasaklamış. Bize düşen nedir? O istediği şeyleri yapmak, yasakladığı şeylerden uzak kalmak. Ama Rabbimizin istediği şeyler hepimizin gücümüz dahilinde. Oruç gücümüz dahilinde, namaz gücümüz dahilinde, zekat zenginse gücü dahilinde, efendim yalan söylememek, içki içmemek, bunlar hep gücümüzün dahilinde. Ha, yani bizim gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bizden istemiyor.
Evet.
Ve bizim ihtiyacımız olan bir şeyi de bizden yasaklamıyor. Vücudumuzun neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Suyu yasaklamıyor. Beslenmeye ihtiyacı var. Helal gıdayı yasaklamıyor. Bazı istisnalar dışında. Ha, şimdi bu namazda da işte farzlar var. O farzlardan birisi de ayakta durmaktır. Kıyamdır.
Kıyam.
Bu normal insanlar içindir bu hükümler. Yani diyoruz ya işte namazın hükümleri.
Evet.
İşte tekbir, kıyam, ayakta durmak, kıraat okumak, rükû yapmak, secde yapmak, son oturur. Bak bunlar hep farzlar. Bu farzları herkes normal yapabilen insanlar için bu emir vardı. Ama evet, bunlardan birini yapamıyorsa kişi. Tat, sağır, okuyamıyor. Hmm. İçinden geçirir. Ayakta duramıyor. Oturabiliyor. Oturduğu yerden namazını kılar. Hasta oruç tutamıyor. Tutamadığı orucun fidesini verir. Bak ne oluyor şimdi? O insanın darda kaldığı, zorlandığı, yapamayacağı şeylerle karşı karşıya gelince onun yerine başkasını
evet
koyuyor. Yani ayakta durmanın yerine oturmayı.
Alternatifler var.
Alternatifler var. Ha, orucun yerine fidyeyi mesela. Şimdi o zaman ne oluyor şimdi? Ayakta durmaya gücü yetmeyen kişi nasıl namaz kılabiliyor? Oturduğu yerden.
Evet.
Ha, oturduğu yerden kılar. Ne yapar oturduğu yerden kılarken? Rükuda biraz eğilir. Yapabilirse secdeyi yapar. Hmm. Yani secdeyi asla, eğer yapabiliyorsa terk etmez. Yani ben oturuyorum diye secdeyi terk etmez. Eğer secdeyi yapabiliyorsa secdeyi yapar. Yani secdeyi de yapamıyorsa rükuda biraz eğilir. Secdede biraz daha fazla eğilir. Eğer alnını yere koyamıyorsa. Hastalığından, rahatsızlığından dolayı. Ha, şimdi şu da var. Bizim şeyde fıkıh kitaplarımızda dizlerini bükemiyor.
Evet.
Ayakta da duramıyor. Ayaklarını, bacaklarını köser. İleriye doğru.
Uzatır.
Uzatır. Doğru. Köşme kullanmaz mısınız?
İlk defa duydum hocam.
uzatır. Ve o vaziyette namazını kılar. E şimdi zamanımızda onu yapanlar var camilerde falan, evet, ama sandalyeye oturarak kılıyor insanlar. O da olabilir. Ama kimin için olabilir o? Ayakta duramayan bir ve secde yapamayan. Eğer oturduğu takdirde secde yapabilecekse sandalyede de kılamaz.
Sandalyede kılamaz.
Ha, onu oturduğu yerden kılacak, secde yapacak. Ama secde yapamıyor. Ha, o zaman sandalyede de kılabilir, oturduğu yerden de. Sandalyede kılarsa ne yapar? Ayakta durabiliyorsa. Kıyam da ayakta durur. Efendim, rükû da ayakta durur. Secde yapılacağı zaman sandalyeye oturur, secdeyi eğilerek yapar, tekrar kalkar. Ama kıyam ayakta da duramıyorsa ya yerde oturarak veya sandalyede oturarak namazını kılar.
Eyvallah hocam. Bir diğer sorumuz hocam. Otobüs, tren, uçak gibi taşıtlarda namaz nasıl kılınır demişler.
Şimdi tabii bunlarda namazın bütün rükünlerine riayet ederek kılmak mümkün olmaz. Nedir o rükünler? Şartlar ve rükünler. Yani bazıları mesela kıble şarttır.
Evet.
Ayakta durmak rükündür.
Kıyam. Evet.
Secde yapmak rükündür. Bunları yapamaz. Mümkün değil. O zaman ne yapacak? Şimdi tabii bunlar bizim kaynaklarımızda gemi örneği verilir. Gemi.
Gemi.
Çünkü o zaman otobüs, tren, uçak yoktu. Gemiler vardı.
Evet.
Ve gemide seyahat eden kişi nasıl namazını kılar? Tabii gemiler ayakta durmaya müsait olabilir ama kişinin başı dönüyor, midesi bulanıyor, ayakta duramıyor, oturur. Orada kılar. Ve yönünü kıbleye doğru takdir ederek döner. Ve eğer gemi sağa sola dönüyorsa giderken, o da kıbleden eğer yönü değişiyorsa o kıbleye doğru yönelmeye çalışır. Şimdi bu var kaynaklarımızda. Ha, şimdi diğer vasıtalar, günümüz vasıtalarında o zaman ne yapacak? Oturduğumuz yerden gidiyoruz.
Uçakta mesela.
Uçakta olsun, trende olsun, otobüste olsun. Ne yapacağız? Eğer otobüsün, trenin, uçağın gittiği istikamet kıbleye doğru ise oturduğumuz yerden, aynen hastanın oturduğu yerden kıldığı gibi niyet ederiz. Tekbirimizi alırız, elimizi bağlar, okumamızı yaparız.
Evet.
Okuma bitti, biraz eğilerek rükûmuzu yaparız. Biraz daha eğilerek secdemizi yaparız. Bu şekilde namazı tamamlarız. Ama eğer o bindiğimiz aracın istikameti kıbleye doğru değil de başka tarafa ise, o zaman yapabildiğimiz kadar kıbleye dönmeye çalışırız. Yani şimdi kıble tam arkamda kaldıysa benim.
Evet.
Yönümü değiştirerek arkaya duramam.
Tabii.
Ha, o zaman ne yaparım? Mümkün mertebe işte soluma veya sağa dönerek kıbleye doğru yönelmeye çalışırım ve bu şekilde namaz kılarım.
Eyvallah hocam. Kıyamın gerekliliği konusunda farz ve nafile namazlar arasında fark var mı demişler hocam.
Şimdi nafile deyince tabii sünnetler var.
Evet.
Bu sünneti ikiye ayırıyoruz. Müekked sünnet, gayrimüekked sünnet. Evet. Sonra sünnetlerin, yani o revatip sünnet dediğimiz sünnetlerin dışında olanlar var. Yani iki türlü sünnet var. Daha doğrusu sünnetin bazı farklı şekillerde taksimi var da. Bu konuyla ilgili iki çeşit var. Bir revatip sünnetler var. Bir de ragaib sünnetler var.
Nedir hocam bunlar?
Revatip demek farz namazlara bitişik olan. Onların önünde ve sonunda kılınanlar. Mesela sabah namazının sünneti, öğle namazının sünnetleri. Bunlara revatip deniyor.
Revatip.
Bunların dışında mesela evvabin namazı, mesela teheccüd namazı, mesela kuşluk namazı.
Nafile namazı.
Ha, bunlara da ragaib sünnetler.
Ragaib.
Ragaib. Ha şimdi ama bunların hiçbirisi farz değil, vacip değil. Bir defa farz namazlarda demin söyledik, kıyam şart.
Farzdır kıyam.
Ha. Diğer sünnetlerde ve nafilelerde eğer kişi ayakta durmaya gücü yettiği halde ve sabitken oturuyorsak mekruh olur. Farz olursa olmaz namazı. Ama nafilelerde mekruh olur. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yolculuk esnasında bineğinin üzerinde namaz kılarmış. Bineğinin.
Nafile namaz mı?
Nafile kılarmış. Ama farz namazları kılmaz, iner orada kılarlarmış. Bu bize gösteriyor ki aralarında fark var.
Nafile namazda yani kıyam farz değil ama oturduğumuz takdirde mekruh.
Eğer ayakta mesela şimdi diyelim teravih namazı var.
Evet.
Teravih namazında yoruluyor insan. Ha, ayakta durabiliyorsa devam eder. Eğer ayakta durabilecek olduğu halde oturursa mekruh.
Mekruhtur.
Olur.
Anladım hocam.
Yani gücü yetenin.
Ayakta kılmaz, kıyam
lazım. Yapmasın. Ama yolculuk halinde oturduğu yerden namaz kılmak istiyor. Otobüste yani nafile namaz nafile kılmak namaz istiyor. O zaman tabii zaten buna bir engel yok.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz, namazda Fatiha'yı okuyup okumadığından şüpheye düşen kişi ne yapmalı?
Şimdi namazda Fatiha okumak vaciptir. Hanefi mezhebinde.
Evet.
Şafii mezhebinde ise farzdır. Da diğer üç mezhepte farzdır. Şimdi şüphe nedir? Bir vehim var. İnsanın karar veremediği vehim var. Bir şek var. Bir de zan var. Şimdi ben Fatiha okudum mu okumadım mı? %80 okumadım. Veya %30 okudum. %30 okudum. Bu vehimdir.
Vehim.
Burada okumamız sayılır.
Ha,
%50 tam kanaatim hasıl olmadı. Bu şektir, şüphe budur.
Yani yarı yarıya olması lazım şüphe için.
Şek.
Şek dediniz.
%70 okudum. Bu zandır. %60, %70 okudum diyorsa şüpheye kulak asmaz.
Okumuş kabul edilir.
Okumuş kabul edilir. Ama %30 okuduğunu düşünüyorsa
okumamış kabul
edilir. Okumamış kabul edilir. Ha, %50, %50.
Evet.
Ha, burada da ihtiyatı esas alır. Yani o da okumamış.
Okumamış kabul edilir.
Kabul edilir. Peki ne zamandır bu şüphe, ne zaman hasıl olmuş? İkinci rekatı kılarken birinci rekatta okuyup okmadığına şüphe etmiş. Sonra da sehiv secdesi yapar. Ama rükûa eğilmiş. Rükûdayken aklına gelmiş. Ya ben galiba Fatiha'yı okumadım demiş. Doğrulur. Fatiha'yı okur. Arkasından sureyi tekrar okur. Eğer ilk iki rekattaysa. Ondan sonra sonunda sehiv secdesi yapar.
Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer sorumuz. Asr-ı evvel ve asr-ı sani ne demektir?
Şimdi bunların kelime manaları şu. Asr-ı evvel birinci ikindi demek. Asr-ı sani de ikinci ikindi demek. Şimdi biliyorsunuz bizim namaz vakitleri güneşe göre ayarlanır. Sabahleyin işte güneş doğarken sabah namazının vakti biter. Çıkar. Ortalık ağırlamaya başladığı zaman işte imsak vakti biter. Fecir doğar. Sabah namazının vakti girer. Ortalık neye göre ağırır? Güneşe göre. Güneş tam tepeye geldiği zaman mekruh kerahat vakti durur. Buna fe-i zeval denilir tam tepedeyken.
Fe-i zeval.
Fe-i demek gölge demek.
Gölge demek.
Öğle gölgesi. Sonra ne oluyor? Güneş batıya doğru gidiyor. Bizim gölgemiz doğuya dönmeye başlıyor. Ha. Bu esnada öğle namazının vakti girer.
Evet.
Yani burada problem yok. Şimdi ikindi namazının vakti ne zaman girer? Burada iki görüş var. Bir, feyiz zevalden sonra cisimlerin gölgesi kendisi kadar olduğunda girer. Görüşü var. İki, feyiz zevalden sonra cisimlerin gölgesi iki kat olduğu zaman girer. Görüşü var. Bunu örnekleyelim. Mesela feyiz zeval dediğimiz şey neydi? Güneşin tam tepede oluşu.
Evet.
Tam tepedeyken ben durmuşum. Benim boyum kaç? 1.65 diyelim. Benim gölgem o tam tepedeyken ne kadar? 65 santim.
Evet.
Ha, şimdi bir görüşe göre benim boyum 165 ya. Evet. 65 artı 165. Olduğu zaman ikindi girer. Onu biz 65 demeyelim de 50 diyelim. Yani benim boyum diyelim ki 150, 150.
Evet.
Tam tepedeyken güneş, gölgemin boyu 50 santim. Ha. Benim gölgem 150 şey 200 2 metreye ulaştığı zaman, çünkü 150 artı 50.
50 santimetre.
İkindi vakti girer.
İkindi vakti girer.
Bir görüş bu. Buna asr-ı evvel derler.
Buna asr-ı evvel diyoruz. Tamam. Ha.
Diğeri ise benim gölgem, benim boyum 150 ya.
Evet.
Tam tepedeyken 50 santimdi.
Evet.
Boyumun iki katı ne eder? 150-150 3.
300 eder.
3 eder. Bir de şey 50 santim. 3,5 metre olduğu zaman.
Evet.
İkindi girer. Buna da asr-ı saniye denir.
Asr-ı saniye denir. Evet, teşekkür
ederim. Yani bunlardan hangisi esas alınır? Burada işte imamlar arasında görüş ayrılığı var. Türkiye'de uygulama asr-ı saniye ile ilgili.
Asr-ı saniye. Hocam bir diğer sorumuz. Banka promosyonuyla borç ödemek caiz mi demişler?
Hangi borcu ödüyor, niçin ödüyor? Başka imkanı var mı, yok mu? Yani bizim genel olarak banka promosyonundaki cevaplarımız nedir? Eğer kişi zekat alacak kadar fakirse, kendisi alıp yiyebilir, kendi ihtiyaçlarına kullanılabilir. O ihtiyaç beslenme ihtiyacı olabilir, giyinme ihtiyacı olabilir, borç ödeme olabilir. Ama kendisinin bunlara ihtiyacı yoksa fakirlere vermelidir.
Tamamdır hocam. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, teyemmüm hakkında bilgi edinmek istiyorlar dinleyicilerimiz. Teyemmüm nedir? Nasıl alınır? İşte teyemmüm abdestini bozan durumlar nelerdir gibisinden.
Şimdi teyemmüm su bulamayan veya su bulduğu halde kullanamayan kişilerin ibadetlerini, yani taharet gerektiren ibadetlerini yapabilmeleri için toprakla yaptıkları bir temizlenme şeklidir.
Sadece toprak mı?
Toprak ve yeryüzü cinsinden, ama genelde toprak olduğu için o söylenir. Hı. Sadece toprak diyen alimler de var ayrı konu. Yani şimdi ben namaz kılacağım. Fakat su yok. Abdestim de yok. Ne yapıyorum? Teyemmüm yapıyorum.
Evet.
Peki teyemmümü nasıl yapıyorum? Hanefi mezhebine göre yeryüzü cinsinden olan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de saiden tayyiba var. Temiz. Sait yükselti demek.
Yükselti.
Yani yeryüzünde yükseltisi olan demek. Hanefi mezhebine göre bu taş olabilir, toprak olabilir, kum olabilir. Yani yandığı zaman kül olmayan ve ateşe sokulduğu zaman erimeyen maddelerden olacak. Yani o zaman ne? Odun, ot cinsinden olmayacak. O teyemmüm yapacağımız madde. Bir de demir, bakır, altın gibi madenlerden olmayacak. Toz, toprak, taş, kiremit, tuğla.
Kerpiç.
Kerpiç, ha, bunlarla yapılır. Peki ne zaman yapılır? Demin söyledim. Suyu bulamazsan.
Suyu bulamazsan.
Su yok. Ha, tabii ne yaparım? Mümkünse namaz vaktinin sonuna kadar, sonu yaklaşıncaya kadar geciktiririm su bulma ihtimaliyle. Bilemedim. Teyemmüm yapar, namazı kılarım. Peki nasıl teyemmüm yaparım? İki elimi o toprağa, taşa, kiremide, kerpice neyse vururum.
Evet.
Tabii niyet ederim, bu şart. Abdestte niyet şart değil ama teyemmümde niyet şart.
Ha, niyet farzdır teyemmümde.
Farz. Ha, bu elimi vururum, ondan sonra yüzüme meshederim. Sonra ikinci defa bir daha vururum iki elimi. Önce sol elimle sağ kolumu, sonra da sağ elimle sol kolumu sıvazlarım.
Evet.
Ve teyemmüm yapmış olurum. Bu suyu bulamama. Bir de su bulunduğu halde suyu kullanama var. Kullanamama.
Onu soracaktım hocam.
Peki nasıl kullanamaz? Genelde verilen örnek şudur. Mesela kuyuda su vardır ama çekecek kova yoktur.
Evet.
Veya bir çeşme var, başında yırtıcı bir hayvan var, yaklaştıramıyor seni. Veya çok soğuk hava, ayaz.
Evet.
Gusletmen gerekiyor. Ve o suyla guslettiğin zaman hasta olacaksın. Ha. O zaman teyemmüm yapılabilir. Hmm. Tabii zamanımızda bazı meşgaleler, meşguliyetler bunların dışındaki teyemmüme imkan verebilir. Mesela doktorlar diyelim ameliyata girdi. 10 saat hiç çıkmıyor.
Evet.
Ameliyat devam ediyor. Bunlar da teyemmüm yapabilir. Bunlar da namazlarını gerekirse cem edebilirler. Cem ayrı bir konu tabii. Ve teyemmüm ne zaman bozulur? Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Bu bir. İkincisi de su bulduğumuz zaman teyemmüm bozulur.
Su bulduğumuz zaman bozulur. Hı. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Cuma günleri tek olarak oruç tutmanın bir sakıncası var mı?
Cuma günü Müslümanların bayramı olarak
görülür.
Görülür. Ve cuma gün mübarek bir gündür.
Evet.
Peygamber Efendimizin hadisleri var. Yani cumanın dışında hiçbir güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür diye. Ve tarihte Kur'an-ı Kerim'de anlatılan birçok olaylar cuma günü gerçekleşmiştir. Hmm. Cuma müminlerin bayramıdır. Onun için cumaya ekleme yapmadan, yani perşembeyi veya cumartesi eklemeden tek gün olarak oruç tutmak mekruh sayılır.
Mekruhtur.
Yani tutmamak daha iyidir. Çünkü bazen insanlarımız mekruhu da ne olduğunu bilemeyebilir.
Evet. Eyvallah.
Haram hocam. Yasaktır da mekruh yapmasa daha iyidir.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Zorla yapılan yemin geçerli midir?
Şimdi yemin zorla nasıl yapılır? Yani yemin etmeye mi zorlanıyorsun? Yemin etmişsin de bozmaya mı zorlanıyorsun?
Yemin etmeye zorlanıyorsun diye başlayalım hocam.
İkisi de olabilir.
İkisi de olabilir. Evet. Ha.
Şimdi bu zorlama ya biz ikrah diyoruz.
İkrah.
İkrah diyoruz. İkrah demek bir kimseyi istemediği bir şeyi zorla yaptırmak demek. Peki zorlamanın ölçüsü ne? Ölüm tehdidi. Bir organının kesilmesi tehdidi.
Evet.
Veya çok değer verdiği bir yakınını öldürme, organını kesme tehdidi. Evini yakma, arabasını yakma gibi büyük ölçüde mali zarara sebep olma tehdidi. Bunlar ikrah mülci denir bunlara.
Şeyde mi aynı şekilde hocam? Savaşta misal veriyorum, esir düşmek değil mi? İkrah mülci oluyor.
Şimdi savaşta ondan ruhsat diyoruz orası. Yani savaşta yalan söyleyebilir insan ruhsattır eğer onu kastediyorsan.
Evet onu kastediyorum.
Ha, şimdi bu ikrah altında yapılan tasarruflar bizim Hanefi fıkhında nikah, talak ikrah altında da olsa geçerli kabul ediliyor. Yani bir adam silah tehdidiyle hanımını boşarsa bu boş sayılıyor. Veya bir kadın veya bir erkek silah tehdidiyle biriyle nikah kıymaya zorlanıyorsa ve o da kıyıyorsa bu geçerli kabul ediliyor. Bunlar geçerli olduğuna göre şeyde yemin de geçerli sayılır.
Hmm.
Çünkü yemini ettiği zaman kişi bozduğunda neticede bir kefaret ödeyecektir. Ha, ama diğer mezheplerde bu yeminlerin ikrah altında yapılan tasarrufların hiç şeyi yoktur. Önemi yoktur, yok sayılır.
Hmm.
Hanefilerde, daha doğrusu Hanefi alimler diyelim, son zamanlarda diğer mezheplerin görüşüne göre cevap veriliyor bugün. O 1917 sayılı hukuki aile kararnamesinde de mükrehin nikahı geçersizdir, mükrehin talakı vaki değildir şeklinde hükümler konulmuş.
Eyvallah hocam.
Peki yemin etmiş, yeminini bozduruyor tehditle. Peki o ne olur? Yemin ister tehditle, ister tehditsiz, her ne suretle olursa olsun bozulduğu takdirde kefaret gerekir.
Kefaret gerekir. Eyvallah hocam. Emanet karşılığı ücret talep eden kişiye ücret vermek gerekir mi?
Tabii emaneti almayabilir adam. Emanet ne demek? Bir kimsenin koruması için bir malını bir başkasına vermesi demek.
Evet.
Burada o emanet verilen kişinin bir menfaati yok.
Yani.
Yani tamamen bu bir teberrudur. Ve bir bakıma da risk altına da giriyor. Risk altına da giriyor. Dolayısıyla kabul etmek zorunda değil. Kabul etmişse ücret isteyemez. Ücret isterse bu emanet olmaktan çıkar, kira olur. İş hakkı olur.
Evet.
İzar gibi. Dolayısıyla bu emanette şey geçerli olmaz. Ücret geçerli olmaz.
Evet hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Kadın şahsi ihtiyacını karşılamak için kocasının parasını izinsiz alabilir mi denmiş.
Kocası vermiyorsa, şahsi ihtiyaç deyince neyi kastediyoruz? Giyinme, beslenme, tedavi. Bunlar şahsi ihtiyaçlardır.
Evet.
Bunlar için eğer kocası vermiyorsa alabilir. Ama kocasının haberi yok, onun parasını alıp gidecek, kendisine ziynet eşyası alacak. Takı alacak. Ya bunu yapamaz. Çünkü bunlar zaruri ihtiyaç değil. Şimdi şöyle bir olay yaşanıyor. Ebu Süfyan vardı, meşhur.
Evet.
İslam düşmanıydı, sonra Müslüman oldu.
Evet, Mekke'nin fethiyle.
Bu şahsın hanımı Hint var. Hint.
Evet.
Ki Hazreti Hamza'nın ya hakaret eden ölümüne evet. Kadın.
O da Müslüman olmuştu
sonra. O da sonradan Müslüman olmuş. Allah, Peygamberimiz affetmiş. O geliyor Peygamberimize bugün. Diyor ki ya Resulallah, biliyorsun ki Ebu Süfyan cimri bir adam.
Evet.
Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Onun haberi yok. Onun malından alabilir miyim? Peygamberimiz buyuruyor ki sana ve çocuğuna yetecek kadarını alabilirsin. Bak burada iki şey var.
Evet.
Senin ve çocuğunun ihtiyacını karşılayacak kadarını alabilirsin. Fazlasını değil. Ve başkalarının şey içinde değil. İhtiyacı için değil.
Eyvallah hocam.
Evet.
Hocam son sorumuz. Ekilmesi için başkasına verilen tarlanın öşrü kim tarafından verilir?
Şimdi öşürde asıl olan öşür nedir? Mahsulün zekatıdır. Zekat nasıl ki maddi varlığın zekatı ise ve bu zekatı o varlığın sahibi ödeyecekse.
Evet.
Öşürde tarladan elde edilen ürünün zekatıdır ve ürün kime aitse onun öşrünü yani zekatını o verir.
Hmm.
Mesela bu birkaç türlü olabilir. Adam kendi tarlasını kendisi eker. Öşrünü verecektir. Yani zekatını verecektir. Onda bir veya yirmide bir. Bu bir. İki, kiraya verilmiş olabilir. O zaman bu ürün kime ait? Kiracıya ait. Kiracı ürünü zekatını verecektir. Tarla sahibi de o aldığı kiradan eğer geliri nisaba ulaşıyorsa onun şeyini verecek. Zekatını verecek. Karşılıksız veriyor. Yani benim tarlamı sen ek diyor. Peygamberimiz de bunu tavsiye etmiş zaten.
Yani.
O zaman bunun öşrünü de tamamen ürünü alan yani eken öder.
Kiracı öder. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.